Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda elbette geçmiş programlarımız hep bahsettiğimiz bir husus var, sivilizasyon diyoruz. Bunun Türkçedeki karşılığının uygarlık olduğunu, uygarlıkla Medine ve medeniyet arasındaki birçok tefrikede o farklılıklara da dikkat çekmeye gayret ediyoruz. İşte bugün programımızda sivilizasyon kavramıyla birlikte anılan, ülkemizde de çokça karşılaştığımız, zaman zaman sorguladığımız veya kanıksadığımız sivil toplum meselesine, ki buradaki sivil kelimesinin şehirle çok ilişkili olduğunu, çok yakın ilişki içerisinde olduğunu da belirtmekte fayda var. İşte bu manada bir şehir toplumu anlamına gelen sivil toplumdan bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, gözümüzü hakem kılıp başta kendi hayatımız olmak üzere etrafı okumaya çalıştığımızda, ki buna literatürde tefekkür diyoruz, bulunduğumuz zamanın hayat felsefesinin bireyselleşme ile karşı karşıya kaldığını, bu hayat felsefesinin bireyselleşmenin darbeleriyle tarumar olduğunu görüyoruz. Kanaatine güvenebileceğimiz, fikirlerine güvenebileceğimiz ve özellikle münevverlerin yönetici kuruma, erke eklemlenmesi, zihin dünyamızı altüst eden, takip edilen bir ışığı nihayete erdiren hamleler olarak gözüküyor. Üstad Sezai Karakoç'un bir şiirinde ifade ettiği gibi, diyor ki üstad, gitti o geceler, o cenk kitapları. Dağıldı kalelerin önündeki askerler. İşte bu sözler bir cemaat oluşumunun, bir cemiyetin, nihayet cemiyetin dağınıklığını ve dağılmasını haber veriyor. Faziletli bir şehrin, ülkenin oluşması için önce toplumu tekamül ettirecek, ilerletecek. Bu ilerlemenin bugün anladığımız manada bu teknik ve teknolojik olarak ilerlemek değil, derinlik kazanması olarak da ifade edebiliriz. İşte toplumu tekamül ettirecek, onu diri tutacak, fazilete erişmek için iktidara, yöneticilere bir niyet doğrulaması yaptıracak, onları zaman zaman sorgulayacak, yeni fikirler üretecek mekanizmalara ihtiyaç duyuyoruz. Bu mekanizmayı kıymetli dinleyicilerimiz günümüzde karşılayan kavram sivil toplum. Ve sivil toplum dediğimiz zaman da tabii bizim sivil toplum denildiğinde ilk aklımıza gelen şey sivil toplum kuruluşları oluyor. Buradaki sivil toplum elbette bu kuruluşlara mensubiyeti de ifade etmekle birlikte aslında şehir hayatını yaşayan, şehir hayatında yaşayan insanları ifade etmekte. Ancak sivil toplum batıdan öykünerek aldığımız siyasi kavramlar içinde ülkemizde en çok yanılgı ve kafa karışıklığı meydana getirenlerden biri. Ya da farklı bir görüşle, üzerinde hiç düşünülmeyen, ki sivil toplum kuruluşlarını biz işte geçmişin vakıfları veya Cumhuriyet sonrası derneklerin yerine ikame ettiğimiz vakıflar ve dernekleri ifade etmek için kullandığımız bir kelimeydi. Aslında bunun bir kavram olduğunu aktarmaya çalışıyoruz bugün programımızda. Ve bu kelimenin de ülkemizde en çok yanılgıya düştüğümüz kavramlardan en mühimi olduğunu dile getirmeye gayret ediyoruz. İşte üzerinde hiç düşünmediğimiz kavram veya mekanizmalardan birisi olarak tanımlayabiliriz. Sivil toplumu, ülkemizde düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda yaptığı kıymetli katkılarla adından çokça söz edilen, aslında Türkiye'deki düşüncenin, bugünkü bu paradigmanın, aslında çokça eleştirdiğimiz paradigmanın da mimarlarından bir tanesi olan, dünyayı okumakta, akademik çalışmalarda çok referans alınan Şerif Mardin'in elbette çalışmalarına bir göz atmakta fayda mülahaza ediyoruz. Kavramlar üzerine yapılan çalışmalarda kıymetli dinleyiciler, İnsanlarda mefhumun, bu kavram dediğimiz şeyin oluşturduğu imajı anlayabilmek için genelde zıtlarıyla bir sorgulamanın yapılmasına gereklilik duyuluyor. Şimdi sivil dediğimizde bizim aklımızda ilk oluşan imaj memur ya da zıt olarak sivil ve memur işte sivil vatandaş, sivil vatandaş değilse bu memurdur şeklinde. Ya da sivil toplumun karşılığında üretilen veya ürettiğimiz zıt şey de askeri toplum. Ki bu zıtların doğru olmadığını, hakiki vurgunun şehir adabı olduğunu ifade edelim. Sivil toplum dediğimizde bu memuru da bu askeri de ihata eden, onları da kaplayan, kapsayan şehir adabı olduğunu, bu kavramın kökeninin bu olduğunu ifade edelim. Burası çok önemli. Sivil aslında şehir hayatının beraberinde getirdiği hakları ve sorumlulukları karşılıyor. Sivil toplum kavramının önce hakiki karşılığını ortaya koymak gerekir. Bu kavram ne anlama geliyor? Dağınık bir düzen olan feodalitenin karakteristik özelliği, zayıf bir kral ve asayişi sağlayan feodal asiller sınıf. Tarihi olarak, tarihi perspektiften baktığımızda. İşte bu özellikle 12. yüzyıldan itibaren şehirlerin ve ticaretin canlanmasıyla feodalitenin yıkılmaya başladığını görüyoruz. Bu yıkılmayı başlatan etmen, güvenlik alanında yapılan reformlar. Güvenliğin artmasıyla ziraat gelişti ve ziraat için gerekli olan sadece şehirlerde imal edilen aletlerin imalatıyla bir nevi sanayi canlılık meydana geldi. Toplamda bu ticaretin geliştiğine dair bir gösterge. Feodal asiller bu gelişmeden yararlanmak istediler ki bunun gerçekleşebilmesi için ticaret ehlinin ve üreticinin korunması gerekiyordu. Dolayısıyla ortaya bir uzlaşma çıktı. Şehir halkı seküler, dünyevi manada sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için çeşitli imtiyazlar istedi. Başlıca haklar, bu şehir halkının istediği başlıca haklar, asillerin şehir hayatına karışmamaları, şehirlerin kendi milislerini örgütleyebilmeleri, hukuk kurallarının şehir duvarları içinde şehrin tayin ettiği biçimde işleyebilmesi ve kendi mahkemelerini kurabilmeleri gibi haklar. Buraya kadar anlattıklarımız şehirlilere tanınan veya onların elde ettikleri hürriyetlerle ilgili. İşte bu şehirlilere sivil toplum diyoruz. Ancak çağdaş sivil toplum kavramının ortaya çıkması, bugünkü anlamıyla ortaya çıkması 17. ve 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Sivil toplum teorileri bir uygarlık aşaması olarak ele alınıyor diyerek aslında sivilizasyona işaret etmek gerekir ve ona göre toplumun öne çıkan özelliği de siyasi olanın sultasından kurtulabilmiş toplumsal sistem olgusu Osmanlı ve Türkiye'de Batı'da olduğu gibi derin köklere sahip değil. Bunun elbette çok farklı sebepleri var ve sivil toplum hakkındaki çalışmaların bir girizgah mahiyetinde olduğunu da söylemekte fayda var. İslam geleneğinde halkın yönetime katılma ve şehirli olmak gibi olguların varlığı hakkında bazı değerlendirmeleri ilerleyen dakikalarda siz kıymetli dinleyicilerimize aktaracağız. Ancak bu siyasi olanın sultasından kurtulma meselesine dair mensubu olduğumuz toplulukta karşılığının derin olmaması, Osmanlı'nın İslam devleti olması, halife tarafından yönetilmesi gibi hususlar dolayısıyladır diye düşünüyoruz. Ayrıca sultayı saf dışı etmek Müslüman bir toplum için sadece İslam'a mugayyirlik durumunda söz konusudur. Yani evet, Batı'da sürekli şehirden bahsederken, mimariden falan bahsederken bu mimarinin biz insanların iradesinin elinden alınmasını amaçladığını, şehir kurgularının insanların iradelerinin ellerinden alınacağı şekilde yapıldığını, oluşturulduğunu hep söylüyoruz. Halbuki İslam'da işte çelişkilerin ortadan kaldırılması, topografyaya sadık kalınması, o ilahi olan iradeye rağm olunması gibi insana iradesinin verilmesi veya insanın iradesini yansıtmasına fırsat verilmesi şeklinde hep bahsediyoruz bizim medeniyetimizde. İşte irade ortaya çıktığında sulta diye bir şey zaten söz konusu olmaz. Yalnızca hani Hazreti Ömer'le anlatılan bir mesele vardır. Kılıçlarla düzeltilmesi meselesi bir hata yaptığında. Aynı burada olduğu gibi bu yalnızca İslam'a mugayyirse bir konu. İslam'a mugayyirse iktidara, güce veya erke karşı yine onu alaşağı etmek şeklinde değil, onu yönlendirmek ve düzeltmek noktasında bir reaksiyon yapılması düşünülmektedir. Dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşu veya sivil toplum oluşumu, özellikle bununla alakalı bir çalışma yapılması gibi şeylere gerek duyulmadığını görüyoruz Osmanlı toplumunda. Şimdi biraz daha geçmişe gittiğimizde sivil toplum fikriyatıyla alakalı, özellikle Hegel'in bu konuya çok ciddi katkılarının olduğunu söyleyebiliriz. Hegel'e göre sivil toplum bencillik olarak sayılabilecek kazanç, şahsi mutluluk ve kişi statüsünün korunması gibi arzuların toplum bazında yankı bulması veya bunların amaçlaşarak kolektif bir hal almasıdır şeklinde tanımlıyor. Ancak burada Hegel'in de fark ettiği mahsur, insan çıkarının girişim yapmadığı durumların fazlalığı. Sonuçta çıkarlar sistemini düzenleyen tarafsız bir unsura, yani tarihin ortaya çıkardığı bir devlete ihtiyaç var. Marx, Hegel'in bu görüşünü hatalı buluyor. Bir karşılık olarak, karşı görüş olarak, devletin iktisadi faaliyetleri düzenleyen olarak boyun eğdirici vasfına temas ediyor. Buraya kadar olan kısmı özetleyecek olursak, çünkü çok fazla kavramlardan bahsettik, Batı'da sivil toplumun devlete karşı halkın çıkarını gözeten bir kuvvet olduğu iddia ediliyor. Sivil toplum kuruluşuyla alakalı veya sivil toplumla alakalı. Bunun sonucu olarak kentleşme bu şekilde gösteriliyor. Fakat kentleşmenin temel dinamiklerini sadece ticari hareketliliğin artması olarak görmesi bizce hatalı. Yani köyde tarım yapılacak ama tarım yapılması için işte çeşitli küreye, bele vesaire işte sürmek, toprağa sürmek için çeşitli aletlere ihtiyaç var. Bu aletler de şehirde bulunuyor. İşte şehirde ticaretin canlanması falan. Sadece bu şekilde görmek, ticari hareketliliğin artması olarak görmek hatalı. Zira söz konusu tarihlerde kentleşme, Hristiyanlık ve dünya görüşü gibi günümüzü de etkileyen unsurları ihtiva eden Westfalia Anlaşması, ki 1648, 30 ve 80 yıl savaşları sonrasında imzalanan anlaşma, bu Westfalia Anlaşması'nın bir tarihi dönüm noktası olarak karşımızda durduğunu da söyleyelim. Tamamen dini bir vakadır. Kutsal Roma İmparatorluğu ve Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imza altına alınan anlaşmaya göre din kentlere aitleştirilmiştir. Prensliklerin mezhepleri dışında kalanlara da bazı özgürlükler getirilmiş. Bir Katolik hakimiyeti var Batı'da ve buna karşı işte kentlere ait din anlayışlarının, din algılarının, hatta dinlerin, bizatihi dinlerin, farklı dinlerin oluştuğunu, Hristiyanlık adı altında veya mezhep adı altında, işte Protestanlık gibi kentlere ait dinlerin oluşturulduğunu görüyoruz bu Westfalia Anlaşması neticesinde. Buradan çıkan sonuç, sivil toplumun devletin değil kilisenin karşısında konumlandığı. Sivil toplumun bundan sonra ortaya çıktığını görürsek, söylersek, bunu ortaya koyduğumuzda alacağımız sonuç şu: bu sivil toplum hareketi devlete karşı veya devlet algısına karşı değil, kilisenin tahakkümüne karşı, bu tahakkümü, bu baskıyı ortadan kaldırmak amacıyla kurgulanmış bir şeydir. Kurgulanmış bir yapıdır sivil toplum. Burada Şerif Mardin'in bir görüşüne yer vermek faydalı olabilir. Diyor ki Şerif Mardin, hem Osmanlı hem de Türkiye'de sivil toplum hareketini bu ifade edilen tarihiyle değerlendirip, Batı'nın sivil toplum refleksine benzer olarak sadece İslami inançların ilkel saflığıyla korumayı, devlet birimini korumak kadar önemli sayan ve ehli hadis adıyla andığı bir akımdan bahsediyor. Halbuki Batı'da da sivil toplum anlayışı inanç dinle alakalıdır ve paradigmanın kilise düşüncesinin sınırlarından çıkması üzerinedir. Çünkü dünya hayatıyla alakalı, işte o toprağın günahkar olması, taşın, suyun, neyse, yeryüzündeki her şeyin günahkar, o ilk günahı taşıyan unsurlar olarak görülmesi, bu kilisenin görüşüdür ve insanları da kısıtlamaktadır. İşte ticari faaliyetleri kısıtlamaktadır. Halbuki Protestanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte serbest ticaret başlamıştır. Elbette bu Katolik olan Katolik Kilisesi'nin dünyadaki işte bireyselleşmeyi, bu kapitalizmi engelleyen unsurlar olduğunu unutmamak lazım. Protestan ahlakı ise bugünkü işte kapitalizmin, bugünkü sürdürülebilirlik algısının, anlayışının da o nüvesini bağrında sakladığını ifade etmekte yine fayda var. Kıymetli dinleyiciler, Şerif Marden'in söylediği İslam inançlarının ilkel saflığı ibaresi aslında maksadını aşan bir dil sürçmesi gibi görünmesi gerektiği şeklinde bir hüsnü zanna sahibiz. Bu ilkel değil, ilksel saflık manasında algılanması gereken bir kavramsallaştırma olmuş. Eğer tersi bir durum söz konusuysa, Şerif Mardin'in Türkiye'deki refleksleri romantik, şuursuz gördüğü sonucu çıkartılabilir. Ancak açık yüreklilikle söylenebilir ki, Şerif Mardin'in 1950-1980 yılları arasında sivil toplumun dini hassasiyetlerinin bir genelleme yaparak İslami popülizm ibaresiyle tanımladığını da hatırlatalım. Bu tanımlama günümüz çoğunluğunun hakim güç karşısındaki eylemler için bir açıklama getirebilir belki. Söz gelimi İslam'ın çeşitli vecibeleri için ortaya konulan sivil toplum reaksiyonları, işte başörtüsü gibi, kapitalist sistem, hedonistleşme, bireyselleşme, sömürü, faiz gibi önemli konularda bir sivil toplum karşılığı. Bu da bu konuda sivil toplum anlayışının tam olarak yansıtılamadığını veya bu tip konularda sivil toplum refleksinin geliştirilemediğini gösteriyor. Yine sivil toplumla alakalı özellikle Osmanlı'da sivil toplumu karşılayan unsur olarak ulemadan bahsediliyor. Ulema başka gerçekten kendi iç düzeni dışında hem iletişim ağı olarak hem de halk üzerinde etkisi dolayısıyla tasavvuf kurumu yönetime eklemlenmiş şekilde değil, yönetimin hep karşısında duran, onu düzenleyen, onun yani toplumun işte hassasiyetlerini yansıtması hasebiyle onun da topluma karşı bir pozisyon almasını sağlayan kurum olarak gözüküyor. Tasavvuf kurumları Selçuklu, Osmanlı ve Genç Türkiye dönemlerinde gösterdiği yararlılıkların yanında çıkarttığı elbette isyanlarla da hakikaten devletleri zorlayan hareketler oldular her zaman. Sivil toplumu karşılayan unsur olarak ulema sınıfının özellikle 16. yüzyıldan sonra devlet kademelerinde görev alması veya medreselerin ulemayı halkın çıkarını kollamaktan geri tuttuğu ve onları devletçi bir yapıya büründürdüğü öne sürülüyor. Bu sivil toplum çalışmaları yapan akademisyenler tarafından. Ancak yapılan çalışma, uygulamalar İslam referansıyla ortaya konuyorsa zaten halkın yararına olacaktır. Yani ulemanın devlete eklemlenmesi veya eklemin veya onun karşısında bir pozisyon alması değil, temel mesele referans noktasını nereden aldığıdır. Eğer referansı İslam'sa içeride veya dışarıda doğruyu veya hakikati söylemekten geri hiçbir zaman durmayacak. Sivil toplumu özellikle günümüz politikası açısından değerlendirdiğimizde eklemlenme olarak kavramsallaştırabileceğimiz bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani sivil toplumun politize olması veya politikayı eline alması, iktidarı eline almaya çalışması. Elbette buradaki sivil toplumdan kastımız bir halk hareketi değil. Bugün sivil toplum kuruluşları eliyle yönetilen veya çeşitli dış müdahalelerle kurgulanan sivil toplum çalışmalarından bahsediyoruz. Ülkemiz bazında da ele alabiliriz. Dünyadaki diğer ülkeler bazında da bu ele alınabilecek bir konu. Halkın çıkarlarını baz alarak devlete karşı muhalif olan yapı, devletin kendisi, yöneticisi olduğunda nasıl davranacak sorusunun da elbette sorulması lazım. Yani her şeyden şikayet eden, her şeye karşı kendisini konumlandıran muhalefet değil, sadece karşı tarafın yaptıklarının yanlışlığı üzerine kurulan bir reaksiyonun bu iktidarı ve erki eline aldığında nasıl davranacağı sorusu çok önemli. Cevabı bulunması gereken soru bu. Kanaatimizce bu sivil toplum unsurları, cemiyetler, cemaatler, diğer meslek örgütleri gibi sivil toplum unsurları iktidarı talep etmekten ziyade muhalif söylemini, yani iktidarı düzenleyici, onu kontrol edici, ona yardımcı olucu. Ki muhalefetin asıl amacının biz yönetimi düzeltmek, düzenlemek, onu engellemek değil, onu düzeltmek, onu doğru olana yönlendirmek olduğunu söyleyelim. Bu elbette programın başlarında da ifade ettiğimiz Hazreti Ömer'e karşı ümmetin tavrını yansıtacaktır. Evet kıymetli dinleyiciler, bugün de İslam şehrinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şehir hayatına, şehirli bir topluma dair bir programdı bugün sizlere aktardığımız. Yeni bir haftada, yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.